Ayrım 10.
Üreten kimsenin tüketiciyi beslemesi yasal olmadığı gibi dinle de bağdaşamaz. Yeryüzü bütün insanların ortaklaşa yararlanmalarını açık bir yaşama alanıdır. Bu alanda çalışan geçinir. Çalışmayan kendiliğinden silinir gider. Toplum bütün bireylerin oluşturdukları ortaklaşa bir kuruluştur. Bu nedenle bütün toplum malları da ortaktır, iyilik doğaya aykırıdır. Kimsenin kimseyi baskı altına almaya, özgürlüğünün ortadan kaldırmaya ya da kısıtlamaya yetkisi yoktur. Aile kurumu da doğaya aykırıdır. Kadın erkeğin tutsağı değildir, özgür bir insandır. Bu özelliği dolayısıyla onun da kendi istenciyle ortak olmasında, dilediği gibi davranmasında yasal bir sakınca yoktur. Mazdek'in geliştirdiği öğretiye göre biri yüce, öteki aşağı olmak üzere iki evren vardır. Bu iki evreni yöneten güçler de 4, 7, 12 gibi üç öbeğe ayrılır. Bir insanda 4, 7, 3 öbek güç toplanır. Birliğe ulaşırsa o insan yüce, yetkin, olgun olur. Böyle bir insan yüce evrenin yurttaşıdır. Bu olgunluk aşamasına çıkanlar halkı kötülüklerden, yöneticilerin baskısından, sömürüden, soygundan kurtarırlar. Eşitsizliği, tutsaklığı ortadan kaldırırlar. Mazdek'in düşünceleri bütün İslam ülkelerinde hızla yayıldı. Yeni görüşlerini ortaya atılmasını olanak sağladı. 10. yüzyıla değin süren Mazdekilik, insanın özgürlüğü, eşitliği, mal ortaklığı gibi konuları benimseyen kimi tarikatları da etkiledi. Mazdek görüşlerinden etkilenen tarikatların benimsediği inanç, insanların eşitliği, özellikle de tanrısal bir varlık oldukları sorununa dayanır. Öte yandan evlilik kurumunu doğaya aykırı sayan, kadını erkeğin tekelinden kurtararak onunla eşit varlık düzeyinde görmek isteyen mezhepler de Mazdek'ten esinlenmiştir. Mazdek'in düşüncelerini tek tanrıcı anlayışın değişmez koşullarına göre değil de yaşadığı çağın toplumsal yapısı göz önünde tutularak değerlendirme gereği vardır. Simavnalı Şeyh Bedrettin'e bağlanan Börklüce Mustafa için söylenen ortaklık düşüncesinin ilk öğeleri Mazdek'te vardır. Ancak Börklüce Mustafa'nın ondan dolaysız etkilendiği söylenemez. Bu düşünce bize göre geleneksel bir anlayış niteliğinde sürmüş, kimi ülkelerde yeniden daha değerli toplu olarak gün ışığına çıkmıştır. Burada araştırıcının ilgisini çeken önemli bir soru vardır. O da bu tür görüşlerin neden hep İran'da çıktığı, sonra Batı İslam ülkelerinde yayılmaya başladığıdır. Mazdek öyle görülüyor ki inançlarından değil de toplum düzenini değiştirmek için ayaklandığından dolayı öldürülmüştür. Onu öldürten kral Müslümanlıktan önce yaşadığı için çok tanrıcıydı. Tek tanrıcılıkla ilgisi yoktu. Zerdüşt inançlarına bağlıydı. Mazdek'i tutan halk da özdeş inanç ortamındaydı. Ancak Mazdek'in toplum anlayışını benimseyenler yoksulların oluşturdukları halk çoğunluğuydu. Varlıklı çevreler değildi. Bu durum Mazdek'e karşı yoğunlaşan öfkenin odağını gösteriyor. Bunun değişik örnekleri İslam dininin doğuşundan 100-150 yıl sonra Emevilerde, Abbasilerde yaşanmıştır. Halife sınırsız bir tüketim içinde sarayında eğlenceler, içkili, çalgılı toplantılar düzenlerken giderini karşılamayan gelirleri arttırmak için halka yeni vergiler yükletiliyor. Halkın yoksullaşmasında bir takım inanç kurumlarını yönetenler yararlanmaya kalkıyor. Halifenin inançlarına karşıt bir inanç ortamı oluşuyor. Bundan öfkelenen halife din adına kıyıma geçiyor. Yüzlerce insanı öldürtüyor. Bu olaylarda önemli olan üzerinde durulması gereken mezhebin, tarikatın yaymaya çalıştığı inancın eğriliği, doğruluğu değil. Böyle bir kurumun hangi tarih nedenlerinden doğduğudur. Kral kendisine, çevresine, tutumuna karşı çıkan Mazdek'i yenilgiye uğratıp yakalayınca ilkin düşüncelerini öğreniyor, sonra düşüncelerinden dolayı öldürmeyi gerekli buluyor. Bu uygulama daha sonraları ortaya çıkan tarikatlara, mezheplere karşı da sürdürülmüştür. Eyleminden dolayı tutuklamak, inancından dolayı din bakımından suçlayıp öldürmek. Oysa karşısındakini inancından dolayı suçlayan yetkili, yönetici kendi benimsediği inancın gerekimlerini yerine getirmiyor. Kendi inancıyla çelişen bir yaşam sürüyor, sonra kendisine karşı çıkanı inanç aykırılığı nedeniyle ortadan kaldırıyor. Bu çelişki toplumun yönetimin yapısından geliyor. İnanç kurumlaşmaları. İslam ülkelerinde tasavvuf düşüncesinin kurumlaşmasına doğru ilk adımlar, ilk kuruluşlar. Bunlar belli süreler içinde kesintili olarak ortaya çıkmakta, ancak tarih sürecinde birbirini izlemekte, birbirinin eksikliğini giderme amacını gütmektedir. Tarih açısından bakıldığında bütün bu inanç kuruluşlarının örgütlerinin belli bir yörede, onun sınır komşularında bir yerde odaklaşan İslamlaşma eğiliminin başlangıçlarında görülür. Kuruluşların öncüleri tarihte özgün bir düşüncenin yaratıcısı olarak belirmiyor. Benimsenmiş bir eğilimin düzenleyicisi niteliğinde görünüş ortamına çıkıyor. Öncünün arkasında büyük bir birikimin bulunduğu, öncüyü gizemsel bir atılımla yönlendirdiği gözden kaçmıyor. Birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi görünen kurumların eskilere gidildikçe belli nedenlerden doğduğu anlaşılıyor. Bu kurumlaşmada tasavvuf, tarikat, mezhep üçlüsü iç içedir. Biri ötekini gerektirir gibidir. Mezhebin doğduğu yerde tasavvuf, tasavvufun belirdiği ortamda tarikat, tarikatın kurumlaştığı yerde mezhep bağlantısı bir süreklilik gösteriyor. Bu üçüzlü oluşumun inanç öğeleri bakımından hangisinin öncelik taşıdığını kesin kanıtlarla saptama olanağı yoktur. Bu kuruluşların hepsinin de ilk çağın ötelerine, tarihin derinliklerinden gelen inanç birikimlerine değin uzayan gelişim süreci var. Araştırıcı bu sürecin biricik başlangıcını saptamaya koyulduğu yerde konudan uzaklaşır, bir takım temelsiz varsayımlara sapma gereğinde kalır. Böyle bir tutum konunun doğal yapısını değil, varsayımsal görünüşünü sergilemekten başka bir iş beceremez. Olayın yüzeysel yanı tabanın içeriğini açıklamaya yetmez. Tabanın kavranması ona inmekle, onu bütünlüğü içinde yakalamakla sağlanabilir. Üstelik böyle çok uzun bir geçmişten yoğunlaşarak gelen inanç birikimlerinin aydınlatılmasını amaçlayan çalışmalarda elde bulunanla yetinmek sorunu çözmekten çok çözülmezliğe sürükler. Göründüğü gibi benimsendiği nitelikte kalan, geçmişten öyle gelen bir inanç yoktur. İnançlar bir takım soyut kavramlar gibi boşlukta durmaz. İlk bakışta görülemeyen bir temele dayanır. Bu temel kendini araştırıcıya vermez, olduğu yerde kımıldamadan durur. Araştırıcının onu bulması, ele geçirmesi, durağan durumdan devingen duruma getirmesi gerekir. Devinen bir inanç tabanı durağandan daha kolay bulunabilir. Devingenlik açık, durağanlık kapalıdır, gizlidir. Tasavvuf kurumları olarak tarikatlar. İslam ülkelerinde bir tasavvuf kurumu olarak tarikatların doğduğu yöreler, İran'ın batısı ile batı komşularının yaşadıkları Anadolu Arap illeridir. Bu ülkelerde ilk çağ uygarlığının en parlak ürünlerinin yaratılmalarının ortaya konduğu da biliniyor. Tarihin ışığında incelenince Ali'ye bağlı kuruluşların gelişi güzel birer olay olmadığı görülür. Ortada apaçık bir uygarlık sorunu, bir ulusu bütünlendiren düşünce, inanç öğelerinin korunması konusu vardır. Neden bir ulus, komşu topraklarda doğan, kendi tarihine, tarih gerçeklerine yabancı olan, doğal yaşama ortamıyla bağdaşmayan, İnanç ürünlerini olduğu gibi benimsesin, üstelik de baskıyla, kıyınla, kan dökmekle. Bu sorunun yanıtını vermek güç olmadığı gibi kolay da değildir. Hepsinden önce bu ulusların tarihlerinin derinliğinden gelen bir takım gerçeklerini bilmek gerekir. Bu gerçekler bilinirse yanıt kolay, bilinmezse çok güçtür. Doyurucu olmayan, insanın dünyasını doldurmayan, alıştığından daha iyisini, daha verimlisini, daha özgürünü getirmeyen bir inancı benimsemek öyle kolay değildir, benimsenmezdi. En doğrusu, en gerçeği benim dediğimdir. Benden öncekilerin hepsi yalandır, saçmadır diye ortaya atılan bir inancı tepkiyle karşılamak çok doğaldır. Bu inanç bir de insanı geçmişinden, tarihinden koparırsa, insanı kendisiyle başlatırsa durum çok daha başka olur. Bu tarih böyle bir savla ortaya atılan inançları benimseyen, onları bir değişmezlik içinde saklayan toplulukların geri kaldığını, başkalarına tutsak olduğunu göstermiştir, göstermektedir de. Doğruluğu, gerçeği yalnız kendinde bulan bir inancın aydınlattığı bir topluluk, geliştirdiği bir ulus olmamıştır. İran'da gelişen düşünce ortamı öteki komşularına oranla Hindistan'ın dışında, özellikle Arap ülkelerine göre çok üstün aşamada yüksek nitelikteydi. Tarih bunu bütün açıklığıyla gösteriyor. Bu durumda yapılacak iş, inancın etkisi dışına çıkarak tarihin gösterdiği yolda yürümektir. Bu nedenle bütün Alevi kuruluşların kaynaklandığı Ali'yi tanımak, anlamak gerek. Ali'ye bağlı kuruluşlar, Ali bin Ebu Talib. 598'de Mekke'de doğdu, 661'de Kufe'de öldü. Peygamberin amcaoğludur. Babasının adı Abdülmuttalip bin Abdülmenaf. Annesinin adı Esed kızı Fatıma'dır. Haşimilerdendir. Ali çocukluğundan beri peygamberin yanında büyümüş, onun koruyuculuğu bakım altında yetişmiştir. Bir söylentiye göre peygambere vahiy gelmeye başlamadığı sıralarda Ali de onunla dolaşır, Tanrı'ya bağlılığını bildirir, öteki yakınları gibi puta tapmazmış. Bütün yaşamı boyunca peygamberin yanından ayrılmayan Ali, peygamberin kızı Fatıma ile evlenmiş, bu evlilikten Hasan, Hüseyin adıyla İslam tarihinde geçen iki oğlu olmuştu. Ali, İslam dinine ilk giren 4 kişiden biri. Peygamberin en yakınıdır. Peygamber, İslam dininin ilkelerini halka açıklamaya başlayınca Mekkelilerin tepkisiyle karşılaştı. Çevresinde onun getirdiği yeni inançlara karşı direnmeler başladı. Durumun kötüye gitmesi üzerine peygamber bir gece Mekkelilere sezdirmeden Medine'ye göçme gereğini duydu. Ali olayı belli ettirmemek için gece peygamberin yatağında yattı. Mekkelilerin Medine yolunu keserek peygambere saldırılarını önledi. Peygambere geçici olarak verilen, emanet edilen malları sahiplerine göndererek Medine'ye göçtü. Ali, İslam dininin yayılmasını önlemek için peygambere karşı girişilen bütün savaşlarda peygamberin yanında yer aldığı büyük başarılar gösterdi. Bu başarıları nedeniyle kendisine Esedullah, sonradan Haydar-ı Kerrar gibi sanlar verildi. Özellikle Bedir 624, Uhud 625, Hendek 627 savaşlarında peygamberin en yakın savunucusu oldu. Huneyn, Tebuk savaşlarında 630 başarı gösterdi, Hayber'i aldı. Peygamberin ölümünden 632 sonra dinle ilgili savaşlara katılmadı. Peygamber yaşadığı sürece çevresinde toplanan Müslümanları mescitte toplar, onlara namaz kıldırır, Müslümanların oluşturdukları toplumun, küçük devletin işlerini yönetir, onlara önderlik, imamlık ederdi. Bu durum İslam toplumunda peygamberin tutumundan kaynaklanan bir gelenek niteliği kazanmıştı. İmam İslam topluluğunu yönetir, onların bütün sorunlarına çözüm arar, karşılaştıkları güçlükleri Kur'an yargılarına dayanarak giderirdi. Peygamberin ölümünden sonra yerine kimin geçeceği, kimin imam olacağı bir toplum sorunu oldu. Karşılıklı tartışmalardan, görüşmelerden sonra Ebu Bekir'in imamlığı üzerinde anlaşmaya varıldı. Oysa elde bulunan belgelere peygamberin Gadir-i Hum denen yerdeki konuşmasında bildirdiğine göre ölümünden sonra imamlığın Ali'ye verilmesi gerekiyor. Ancak bu öneriye uyulmadı. Seçim yoluna gidildi. Ali yapılan 3 seçimde de imamlık görevine getirilmedi. Bu görev sırayla Ebu Bekir, Ömer ile Osman'a verildi. Osman'ın öldürülmesi üzerine Ali 4. halife oldu. 656. Başta peygamberin eşi Ayşe olmak üzere Talha ile Zübeyir gibi yakınları Ali'nin halifeliğine, imamlığına karşı çıktılar. Kendi aralarında anlaşıp bir ordu düzenleyerek önce Mekke'ye gittiler, sonra Basra'yı ele geçirdiler. Ali elinde bulunan savaşçıların azlığı nedeniyle Medine'den ayrıldı. Kufe'den sağladığı güçle Basra üzerine yürüdü. Bu arada Talha ile Zübeyir ile yapılan barış girişimleri sonuç vermeyince iki Müslüman birlik arasında savaş başladı. Kendi yandaşlarının yüreklendirme amacıyla Ayşe bir deveye binerek savaşa girdi. İslam tarihinde Cemel olayı diye bilinen bu savaşı Ali kazandı. 656. Bütün Irak Ali'nin yönetimi altına girdi. Bu olay karşısında Suriye valisi Muaviye, Emevi ailesinin başı olduğunu ileri sürerek ayaklandı, Mısır'ı ele geçirdi. Halifeliği Ali'nin elinden almak için yeniden ordu düzenlemeye başladı. Ali ordusu ile Suriye üzerine yürüdü. 657. Muaviye, Osman'ın öcünü alacağını, onu öldürenlerin kendisine verilmesini istedi. İsteği geri çevrilince, Sıffın'da karşılaşan iki ordu arasında 110 gün süren bir savaş başladı. Ali'nin ordusu üstünlük sağladığı bir sırada Amr bin As'ın önerisi üzerine Muaviye'nin savaşçıları Kur'an'a uyduklarını, Kur'an ne derse onu yapacaklarını söyleyerek mızraklarının uçlarına Kur'an yapraklarını takarak ileri yürüdüler. Bu durum Irak savaşçılarını etkiledi. Bir yavaşlama başladı. İki yanda da Kur'an'a uyma eğilimi belirince birer aracı seçilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Amr bin As'ı Muaviye, Ebu Musa el-Eşari'yi de Ali anlaşmacı olarak seçti. Aracılar Erzurum'da toplandı. Amr bin As'ın bir oyunu sonucu Ebu Musa Ali'yi görevden aldığını açıklayınca Amr bin As'tan yüksek sesle "Ben de Muaviye'yi halife seçtim," dedi. 658. Bu olaydan sonra Ali'yi görevden almanın dine aykırılığını, Ali'nin bu anlaşmaya yanaşmaması gerektiğini ileri süren büyük bir topluluk Ali'nin ordusundan ayrıldı. Medayin elini ılgarladı. İslam tarihinde hariciler diye anılan bu topluluk üzerine Ali ordusuyla yürüdü, onları dağıttı, sonra Kufe'ye çekildi. Burada haricilerden Abdurrahman bin Mülcem gizlice yanına sokularak Ali'yi öldürdü. 661. Ali İslam tarihinde din savaşları, İslam dinini yayma konusundaki çalışmaları dışında bir düşüncenin, bir inancın öncüsü olarak bilinir. İslam ülkelerinde tarikat adı verilen kuruluşların birkaçı dışında hepsi Ali'den kaynaklanır. Soy kütükleri Ali ile başlatılır. Peygamberin "Ben bilim iliysem Ali de onun kapısıdır" anlamına gelen "Ene medinetu ilm ve Ali babuha" sözlerine dayanılarak Ali bilimin öncüsü sayılır. Ona ermişliğin ulusu karşılığı şahi velayet denir. Ali peygamberin yakın, inanç birliğine ulaşmış yandaşı olması nedeniyle Kur'an'a, Kur'an'ın bir yorumu, bir açıklanışı olan hadise bağlıdır. Peygamberin izini sürdüğünden dolayı da sünnidir. Tanrı'nın birliğine, peygamberin bir tanrı elçisi olduğuna, ona Kur'an'la bildirilen, hadisle açıklanan bütün ilkelere uyma gereğini benimsemiştir. İslam dininin uygulanmasını gerekli gördüğü bütün eylemlerin geçerliliğine inanmış, onların yerine getirilmesi konusunda kuşkuya düşürücü bir davranışın dine aykırılığını görmüştür. Tarikat adı altında toplanan, Ali'ye bağlanan inanç kurumlarının beslendikleri değişik odaklar vardır. Biri Kur'an, hadis, öteki de İslam dininin doğuşundan önce İslam ülkelerinde yaygın olan, çok tanrıcı dönemden kalan düşünce ürünleriyle geleneklerdir. Birinci kaynağın içerdiği inanç varlıklarını Ali benimsemiş, ikincileri ise yaşadığı sürece karşı çıkmıştır. Bu nedenle Ali'ye bağlanan inanç kurumlarının benimsedikleri düşünce ürünlerinin ikinci bölümünün Ali ile ilgisi yoktur. Bu inançlar sonraları İslam dininin getirdiği ilkelerle bağdaşmayan bir yaşama biçimine alışmış toplulukların uyguladıkları gelenekle göreneklerden kaynaklanır. Gerçekte Ali bir tarikat kurucusu olmadığı gibi İslam inançlarının dışında bir düşünce çığırını benimsemiş de değildir. Ali ile bağlantılı olduğu ileri sürülerek sonraları Alevilik adıyla yayılan inançların o inançları benimsemiş kurumların ise üç ayrı kaynağı vardır. A. İlk çağ Anadolu Yunan felsefesinden kaynaklanan, özellikle Orpheus, Pythagoras düşüncesinden beslenen, sayı ile harflerle bağlantılı inançlar. B. Yeni Platonculuk akımının kurucusu Plotinos'un görüşlerini yeni bir yorumdan geçirerek İslam inançlarıyla bağdaştırmaya çalışan aydınların düşünceleri. C. Eski İran-Hint dinlerinden kaynaklanan inançlar. Bunlar arasında en etkili olanı İran'da hızla gelişen, çok geniş bir alana yayılan Zerdüşt inançlarıdır. İslamiyet'ten önce 7. yüzyıl ile 6. yüzyıl dolaylarında ortaya çıkan, Irak, İran, Anadolu ülkelerinde hızla yayılan bu çok tanrıcı dönem inançlarından sonraları beslenen yeni İslamcı akım, kısa bir süre içinde kurumlaşarak tarikat denen kuruluşların doğmasına olanak sağlamıştır. Ali'nin yaşadığı dönemde özellikle Muaviye ile olan savaştan sonra Ali'ye karşı bir tutumu benimseyen mezhep denen kurumlar oluşturmuşlardır. Ancak bunların bir tekinin bile Ali ile bağlantısı yoktur. Ali ile Muaviye arasında geçen olaylardan esinlenen, İslam tarihinde 5. mezhep olarak nitelenen Şiilik, gerçekte eski İran inançlarından beslenen, kökeninde Zerdüşt inançları bulunan, İran ulusunun tarih varlığı olan bir inanç kurumudur. Ali'ye bağlanması bir egemenlik sorunudur. Bu sorunun kaynağı da eski İran uygarlığını bir bütün olarak İslam inançlarına karşı savunma oluşturur. Ali'nin düşünceleri bir bütün olarak Neçhul Belaga adlı yapıtı ile şiirlerinin toplandığı divanında bulunuyor. Müslümanlara doğru yolu gösterme, onları uyarma amacıyla yaptığı konuşmaları, hutbeleri, açıklamaları içeren bu ilk yapıtın kaynağı Kur'an ile hadistir. Ali çevresinde toplananların kendisine sordukları sorulara verdiği karşılıkları, kimi olaylar nedeniyle yaptığı açıklamaları, yorumları hutbe adı altında düzenlerdi. Sonradan bu hutbeler, konuşmalar toplanıp bir kitap durumuna getirildi. Bu yapıtta geçen konulara göre Ali, İslam dininin bütün ilkelerine, peygamberin önerilerine bağlıdır. Bütün düşünceleri Kur'an bildirilerine uygundur. Erdem, doğruluk, iyilik, güzellik, bilgelik, yiğitlik, yardım, açık yüreklilik, sevgi, saygı, konukseverlik, ölçülülük, güler yüzlülük gibi bütün toplumlarda birer değer ya da davranış ilkesi olarak geçerlilik kazanan durumlar Kur'an'da ona bağlanan Ali'de vardır. Ali'nin en çok değer verdiği nesne bilimdir. Nitekim, bana bir harf öğretenin kulu olurum dediğini yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Ancak burada geçen bilim sözcüğünden Kur'an ile hadisin uygun gördüğünü anlamak gerekir. Divanda toplanan şiirlerde işlenen konular, yaşanan olaylardan, karşılıklı insan ilişkilerinden kaynaklanmıştır. Şiir ona göre düşünceyi dile getirmede etkili bir araçtır, amaç değildir. Şiirin gücü bir söyleniş biçiminde öteki içeriğindedir. Bu şiirlerin incelenmesinden anlaşıldığına göre Ali'nin düşünce evreninde bütün insanlar kardeştir, birbirine eşittir. Bunun nedeni de bütün insanların Adem ile Havva gibi ortak bir ata ile anadan gelmiş olmalarıdır. Bütün insanlar eşittir, onların atası Adem, anası Havva'dır. Ahlak bakımından kişinin alçak gönüllü, güler yüzlü, yardımsever olması gerekir. Geçmişle övünmek, başkalarına karşı üstünlük taslamak insanın özüyle bağdaşmaz. İnsanın özü su ile balçıktır. Sen soyunla sopunla övünürsen, ben de elimin açıklığıyla, alçak gönüllü oluşumla övünürüm. Kişiye üstünlük kazandıran bulunduğu görev aşaması, toplum içindeki etkisi, varlığı değil, bilgisidir. Bilgi bir süs değil, başkalarını aydınlatma, onlara doğru yolu gösterme içindir. Bildiğini kendine saklayan bir bilginin önemi yoktur. Bilim kişinin değerini arttırır, ona güzel bir yaşam sağlar. Bilgin kişinin başlıca görevi, çevresini aydınlatmak, bilgisizleri bilgili kılmak, eğitmekle yetiştirmektir. Bilginin bir, karşılık beklemeden kendisine başvuranları aydınlatması, uyarması gerekir. Evreni ölü durumdan kurtaran, ona dirilik kazandıran bilimdir. Bu nedenle bilimle ahlak birbirini gerektirir, biri olmadan öteki olamaz, bilgi ahlakın ışığıdır. Bilgisiz, anlayışsız kimselerle arkadaşlık etmek, yakınlık kurmak, toplumda kişinin değerini düşürür. Kişinin değeri arkadaşlarıyla ölçülür, kişinin aynası arkadaşıdır. Tanrı bütün evrenin, onu dolduran nesnelerin, insanların, öteki dirilerin tek yaratıcısıdır, önsüz, sonsuzdur. Ona beslenen sevgi, gösterilen saygı karşılıksız olmalıdır. İleride bir yararı dokunur diye Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını bir çıkar düşünerek yerine getirmeye çalışmak inançla, İslam diniyle bağdaşmaz. Tanrı'ya duyulan sevgi arınmış bir sevgidir, olgun, aydın kişinin sevgisidir. Kötülerin Tanrı'yı sevmelerinde de bir kötülük saklıdır. Böyle bir sevginin sonu yıkımdır, acıdır, üzüntüdür. Evren kalıcı değildir, geçicidir, yoktan yaratılmıştır, günün birinde gene yok olacaktır.